Ayrım 2, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 21. 2. Kızım. 26 Eylül pazartesi sabahı Kurt Wallander, Yeastad'ın Maria Gatan mahallesindeki evinde saat 5'te uyandı. Gözlerini açar açmaz ilk iş olarak ellerine baktı. Güneşten yanmış ellerine bakarak gülümsedi. Bir süre sırt üstü yatarak dışarıda yağan yağmurun sesini dinledi. Kopenhag'ın Kastrup Havaalanı'nda 2 gün önce biten yolculuğunu keyifle düşündü. Babasıyla Roma'da tam bir hafta kalmıştı. Orada hava çok güzel ve sıcaktı. Öğleden sonraları genellikle babasının gölgede oturabilmesi ve kendisinin de gömleğini çıkarıp güneşlenebilmesi için Villa Borghese bahçelerine gitmişlerdi. Yolculuklarında anlaşamadıkları tek nokta bu olmuştu. Babası insanın yanmak için güneşin altında kanter içinde nasıl oturabildiğini anlamakta güçlük çekiyordu. Wallander yatağında yatarken çok güzel bir yolculuk oldu diye geçirdi içinden. Babamla birlikte Roma'ya gittik ve her şey yolunda gitti. Hem de düşündüğümden de daha iyiydi. Saatine baktı, o gün işbaşı yapması gerekiyordu ama acelesi yoktu. Bir süre daha yatabilirdi. Bir gece önce şöyle bir göz gezdirdiği gazeteler alarak parlamento seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yazıyı okumaya koyuldu. Seçim günü Roma'da olduğundan oyunu elçilikte kullanmıştı. Sosyal demokratlar oyların %45'ini almışlardı. Ama bu acaba bir işe yarayabilecek miydi? Olumlu değişiklikler söz konusu olabilecek miydi? Gazeteyi yere fırlatarak yeniden Roma'yı düşünmeye koyuldu. Campo dei Fiori civarındaki ucuz bir otelde kalmışlardı. Otelin çatı katındaki terastan kent olağanüstü görünüyordu. Her sabah kahvelerini içerken o gün ne yapacaklarını planlıyorlardı. Wallander'in babası neleri görmek istediğini çok iyi biliyordu. Wallander babasının kendisini aşırı yormasını istemiyordu. Sürekli olarak babasını izliyor ve yorgunluk belirtileri olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Her ikisi adı kadar kendisi de garip olan Alzheimer hastalığının varlığını unutmamışlardı. Ne var ki bir hafta boyunca bu hastalığın belirtileri hiçbir şekilde babasında ortaya çıkmamıştı. Babası çok mutluydu. Wallander artık bu yolculuğu geçmiş bir parçası, gülümseyerek anımsanacak bir anı olduğunu fark edince buruk bir şekilde kendi kendine gülümsedi. Bir daha asla birlikte Roma'ya gidemeyeceklerdi. Roma'da neredeyse 40 yıldan beri ilk kez baba oğul birbirlerine yakınlaşmışlardı. Bu yakınlaşmaları sırasında Wallander aslında babasına ne denli benzediğini fark etmişti. İkisi de kesinlikle gündüz insanıydı. Babasına otelde kahvaltının saat 7'de başladığını söylediğinde babası anında öfkelini vermişti. Oğlunu kolundan sürükleyerek resepsiyona gitmiş ve bir iki İngilizce sözcüğün arasına Scane aksanıyla serpiştirdiği Almanca ve İtalyanca sözcüklerle derdini anlatmayı başarmış ve kahvaltısını tardi değil, presto istediğini belirtmişti. Kesinlikle tardi değil. Resepsiyon görevlisine birkaç kez passaggio a livello diyerek kahvaltısını saat 6'da istediğini belirttikten sonra eğer otel yönetimi bunu kabul etmezse başka bir otele gideceklerini söylemişti. Passaggio a livello demişti babası ve resepsiyon görevlisi ona şaşkınlıkla ama belirgin bir saygıyla bakmıştı. Ve babasının bu davranışından sonra saat 6'da kahvaltılarını yemişlerdi. Wallander daha sonra sözlükten Passaggio a livello'nun ne anlama geldiğine bakmış ve hemzemin geçit olduğunu görmüştü. Babasının bu sözlerle aslında başka bir şeyler söylemeye çalıştığını varsaymış ama sormamaya karar vermişti. Wallander yağmuru dinlemeyi sürdürdü. Bir haftalık Roma gezisi sonsuz ve şaşırtıcı bir deneyim olmuştu. Sabah kahvaltısını 6'da yapmak babasının tek saplantısı değildi. Büyük bir özgüven içerisinde oğluna kenti gezdirmişti. Wallander babasının bu yolculuğa yıllardan beri çıkmak istediğini biliyordu. Bu Wallander'in katılmasına izin verilen kutsal bir yolculuktu. Wallander babasının bu yolculuğunda gerekli olan parçalardan biriydi. Bu yolculukta Wallander'in tam olarak anlayamadığı gizemli bir şey vardı. Babası iç dünyasında daha önce deneyimlediği bir şeyi görmek için Roma'ya gitmiş gibiydi. Roma'daki 3. günlerinde Sistine Kilisesi'ne gitmişlerdi. Wallander'in babası neredeyse bir saat boyunca kilisenin tavanındaki Michelangelo'nun resimlerine bakıp durmuştu. Babası cennette içimden dua ediyor gibiydi. Birkaç dakika sonra Wallander'in boynu ağrımış ve başını indirmişti. Olağanüstü güzel bir şeye baktığının bilincindeydi ama babasının kendisine oranla o tavanda bambaşka şeyler gördüğü anlaşılıyordu. Wallander bir süre sonra babasının homurdanacağını düşünmüş ama yanılmıştı. Kendisi de ressam olan babası ustasının yapıtlarını hayranlıkla ve saygıyla izlemeyi sürdürmüştü. Wallander gözlerini açarak camdan dışarı yağmura baktı. O akşam babasının bir sırrı olduğunu düşünmüştü. Wallander'e göre oldukça pahalı olan Via Veneto'daki lokantalardan birinde babasının ısrarıyla yemek yemişlerdi. Ne de olsa bu onların birlikte yaptığı ilk ve son Roma gezisiydi. Yemekten sonra bir süre dolaşmışlardı. Hava oldukça güzeldi. Sokaklar kalabalıktı ve Wallander'in babası sürekli olarak Sistine Kilisesi'nin tavanından söz edip duruyordu. Otellerine geri dönerken iki kez yollarını yitirmişlerdi. Resepsiyon görevlisi Wallander'in babasının o çıkışından sonra onlara abartılı bir saygıyla davranmaya başlamıştı. Görevli anahtarlarını verdikten sonra onları başıyla selamlamıştı. Yukarı çıkmışlar ve birbirlerine iyi geceler diledikten sonra odalarına girmişlerdi. Wallander bir süre bay bay düşünerek sokaktan gelen sesleri dinlemiş, sonra derin bir uykuya dalmıştı. Birden bir şey dürtmüşçesine uyanmıştı, içinde bir tedirginlik vardı. Sabahlığını sırtına geçirerek lobiye inmişti. Etraf sessiz ve sakindi. Gece görevlisi televizyon izliyordu. Wallander bir şişe maden suyu istedi. Gece görevlisi genç bir delikanlıydı. Wallander'e ilahiyat fakültesinde okuduğunu, üniversite masraflarını çıkarmak için geceleri çalıştığını söyledi. Siyah ve dalgalı saçları vardı. Padovalıydı. Adı Mario'ydu ve İngilizcesi kusursuzdu. Wallander elinde maden suyu şişesi lobide durarak Mario'ya babası gece lobiye inecek olursa ya da otelden çıkarsa hiç zaman kaybetmeden kendisini uyandırmasını söyledi. Delikanlı ona baktı. Başını evet dercesine sallayarak eğer yaşlı Signor Wallander gece yarısı dışarıya çıkarsa hiç zaman yitirmeden 32 numaralı odanın kapısını vuracağını söyledi. Wallander'in içgüdüsel bir şekilde olmasını beklediği olay 6. gece oldu. O gün foruma gitmişler, sonra da Doria Pamphili galerisini dolaşmışlardı. Akşamüstü de Villa Borghese'de bir süre dolaştıktan sonra lokantaların birinde yemeklerini yemişlerdi. Wallander hesabı görünce şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalmıştı. Ama bu ne de olsa son geceleri olduğundan sesini çıkarmamıştı. Mutlulukla dolu yolculukları sona eriyordu. Wallander'in babası yolculuğun başındaki gibi enerji ve neşe doluydu. Otele yürüyerek döndüler. Yolda bir kafeye girerek kahveyle grappa içmişlerdi. Otele geldiklerinde anahtarlarını alıp odalarına çıkmışlardı. Wallander yatar yatmaz derin bir uykuya dalmıştı. Odasının kapısı gecenin 1:30'unda vuruldu. Önce bir an için nerede olduğunu anımsamakta zorlanmıştı. Gözlerini ovuşturarak yataktan fırlayıp kapıyı açmış ve gece görevlisi Signor Wallander'in babasının az önce otelden dışarı çıktığını söylemişti. Wallander telaşla giyinmişti. Babasına kolayca yetişmiş ve onu belli etmeden izlemeye başlamıştı. İçgüdülerinde haklı çıkmıştı. Sokaklar daralmaya başladıklarında Wallander İspanyol merdivenlerine doğru gittiklerini fark etmişti. Ama yine de babasına yaklaşmamıştı. Babası daha sonra o ılık Roma gecesinde basamakları çıkmış ve iki kulesi olan kiliseye doğru gitmeye başlamıştı. Wallander ağır adımlarla babasını izlemişti. Babası orada yaklaşık bir saat kadar kalmıştı. Sonra da ağır adımlarla basamakları inmişti. Wallander babasını izlemeyi sürdürmüştü. Bir süre sonra Trevi çeşmesine gelmişlerdi. Babası omzunun üstünden çeşmeye bozuk para atmamış ama dalgın gözlerle büyük ve görkemli çeşmeden akan suya uzun bir süre bakıp durmuştu. Loş ışıkta Wallander babasının gözlerinin parladığını görebiliyordu. Daha sonra da babası otele geri dönmüştü. Ertesi gün Alitalia hava yollarıyla Kopenhag'a uçtular. Wallander'in babası İtalya'ya gelirken de yaptığı gibi yine pencere kenarında oturuyordu. Limham'la giden feribota bindiklerinde babasına yolculuktan memnun kalıp kalmadığını sormuştu. O da evet dercesine başını sallayıp bir şeyler mırıldanmıştı. Wallander bunun mutluluk homurtuları olduğunun farkındaydı. Limham'da Gertrude onları karşılamıştı. Arabayla Wallander'ı Yeast'a bırakmışlardı. Daha sonra Wallander her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek için telefon ettiğinde, Gertrude babasının stüdyoda çalıştığını ve her zamanki gibi batan bir güneşin resmini yaptığını söylemişti. Wallander yataktan kalkıp mutfağa giderek kahve yaptı. Babası acaba neden İspanyol merdivenlerinde oturmuştu? Çeşmenin başında dururken aklından neler geçiriyordu? Bu soruların yanıtlarını bulması olası değildi. Ama yine de babasının gizemli iç dünyasına az da olsa girebildiğinin bilincindeydi. Ve Roma'da o gece neden tek başına yürüyüşe çıktığını soramayacağını da çok iyi biliyordu. Kahve pişerken banyoya gitti. Nedenli sağlıklı ve enerjik göründüğünü sevinçle fark etti. Saçları güneşten açılmıştı. Hamur işlerinden belki biraz kilo almıştı. Ama yine de banyodaki basküle çıkmadı. İşin en önemli yanı kendini iyi ve dinlenmiş hissetmesiydi. Bu yolculuğa çıktığı için mutluydu. Birkaç saat içerisinde yeniden eski yaşamına döneceği gerçeği bile onu tedirgin etmiyordu. Genellikle tatilden sonra karakoldaki işinin başına dönmek zor gelirdi. Son yıllarda bu daha da zor gelmeye başlamıştı. Zaman zaman ciddi bir şekilde başka bir iş bulmayı, bir güvenlik firmasında çalışmayı düşündüğü oluyordu. Ama sonuçta o bir polisti ve bu sonuna değinde böyle gidecekti. Başka bir iş yapması söz konusu bile değildi. Duş yaparken bir yandan da geçen yazı, İsveç'in Dünya Kupası'nda elde ettiği zaferi ve kurbanlarının kafa derilerini yüzen seri cinayetler işleyen katili düşünüyordu. Roma'da geçirdiği bir hafta boyunca bunları kafasından atmayı başarmıştı. Oysa şimdi bu düşünceleri geri geliyordu. Bir haftalık ara bir şeyi değiştirememişti. Saat 7'ye kadar mutfakta oturdu. Yağmur hala yağıyordu. İtalya'nın güneşli ve ılık havası artık anılarda kalmıştı. Scaine'ye sonbahar gelmişti. Saat 7.30'da evden çıkıp arabasına atlayarak karakola gitti. Martinson da yeni gelmiş arabasını park ediyordu. Sağanak yağmurun altında telaşla birbirlerini selamlayarak koşar adımlarla karakoldan içeri girdiler. ''Yolculuk nasıldı?'' diye sordu Martinson. ''Hoş geldin.'' ''Babam çok memnun kaldı.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Ya sen?'' ''Harikaydı, hava da çok sıcaktı.'' Karakolun 30 yıldan beri danışma görevlisi Ebba gülümseyerek onu karşıladı. ''İtalya'da insanlar Eylül ayında bile yanabiliyorlar mı?'' diye sordu şaşkınlıkla. ''Güneşin altında kalırsan evet.'' Martinson'la birlikte koridorda ilerlediler. Wallander Ebba'ya İtalya'dan bir şey getirmeliydim diye geçirdiği içinden. Bu düşüncesizliğine kızdı. ''Burada her şey yolunda,'' dedi Martinson. ''Ciddi bir şey yok. Aslında hemen hemen hiçbir şey yok.'' ''Umarım sakin bir sonbahar geçiririz,'' dedi Wallander özlem dolu bir sesle. Martinson kahve almaya gitti. Wallander çalışma odasının kapısını açtı. Her şey bıraktığı gibi yerli yerindeydi. Masasının üstü boştu. Ceketini astı, pencereyi açtı. Gelen evrak kutusunda ulusal polis heyetinden gelen bir dizi yazı vardı. Üsttekini alarak bir göz atıp yerine koydu. Bu Güney İsveç'ten eski Doğu bloku ülkelerine çalıntı araba satan bir şebekenin soruşturmasıyla ilgili bir yazıydı. Wallander bu konunun üstünde bir yıldan beri çalışıyordu. Yokluğunda eğer gerçekten de önemli bir şey olmamışsa bu soruşturmaya geri dönebilirdi. 15 yıl sonra emekli olduğunda bile büyük olasılıkla hala bu soruşturmanın üstünde çalışıyor olacaktı. Saat 8.30'da ertesi haftanın çalışmalarını gözden geçirmek üzere tüm dedektifler toplantı salonunda toplandılar. Wallander herkesin elini sıktı. İş arkadaşları güneş yanığı tenine hayran kaldıklarını söylediler. Daha sonra da Wallander her zamanki yerine oturdu. Salonda tipik bir pazartesi havası esiyordu. Wallander birden bu salonda kaç pazartesi geçirdiğini ve daha kaç pazartesi geçireceğini düşündü. Yeni müdürleri Lisa Holgersson, Stockholm'de olduğundan toplantıya Hansson başkanlık yapacaktı. Martinson haklı çıkmıştı, önemli bir şey yoktu. ''O zaman ben de eski işimi bıraktığım yerden sürdüreyim.'' dedi Wallander isteksizliğini gizlemeye gerek duymadan. ''Tabii bir hırsızlık olayıyla ilgilenmek istemezsen.'' dedi Hanson. ''Çiçekçi dükkanındaki hırsızlıkla ilgili.'' Wallander ona şaşkınlıkla baktı. ''Çiçekçi dükkanına hırsız mı girmiş? Peki ne çalmışlar? Lale soğanları mı?'' Svedberg kel kafasını kaşıyarak Bildiğimiz kadarıyla hiçbir şey çalmamışlar dedi. Tam o anda da kapı açıldı ve Ann-Britt Höglund telaşla içeri girdi. Kocası sürekli yurt dışında olduğundan genç kadın genellikle iki çocuğuyla birlikte yalnız yaşamak zorunda kalıyordu. Sabahları her zaman gürültülü patırtılı geçtiğinden sabah toplantılarına genellikle geç kalırdı. Yeastad polis karakolunda bir yıldan beri çalışıyordu ve dedektiflerin en genciydi. İlk günlerde Svedberg ve Hanson gibi eski dedektifler aralarına bir kadın girmesinden hiç hoşlanmamışlardı. Ama Wallander kısa zamanda genç kadının ne denli hevesli olduğunu görünce hemen onun yanında yer almıştı. Artık en azından Wallander'in yanında kimse genç kadının yine geç kaldığından şikayet etmiyordu. Genç kadın yerine oturarak neşeyle Wallander'i selamladı. ''Çiçekçiden söz ediyorduk.'' dedi Hanson. ''Kurtun bu işle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyoruz.'' ''Hırsızlar geçen perşembe akşamı dükkana girmişler.'' dedi Höglund. ''Dükkan görevlisi cuma sabahı işe geldiğinde dükkana hırsız girdiğini fark etmiş. Arka pencereden girmişler.'' ''Ve hiçbir şey çalmamışlar öyle mi?'' diye sordu Wallander. ''Hiçbir şey.'' Wallander kaşlarını çattı. ''Bu da ne demek oluyor?'' Höglund omuzlarını silkti. ''Bilmiyorum.''
''Yerde kan izleri vardı.'' dedi Svedberg. ''Ayrıca dükkan sahibi de kent dışındaymış.''
''Garip dedi Wallander. Zaman harcamaya değer mi?''
''Garip olmasına garip diye karşılık verdi Höglund ama zaman harcamaya değip değmediğini bilemem.''
Wallander bir an için bu olayın o sıkıcı araba hırsızlığı soruşturmasına geri dönmesini hiç olmazsa bir süre için erteletebileceğini düşündü. Artık Roma'da olmadığına alışmak için kendine hiç olmazsa bir günlük bir süre tanımalıydı. ''Gidip bakarım.'' dedi.
''Konuyla ilgili tüm bilgi bende.'' dedi Höglund.
Toplantı bitti. Wallander çalışma odasına giderek ceketini giydi ve Höglund'la birlikte arabasına atlayarak kent merkezine doğru yola koyuldular. Yağmur hala yağıyordu.
''Yolculuğun nasıl geçti?''
''Sistine Kilisesi'ne gittim.'' diye karşılık verdi Wallander gözlerini yoldan ayırmayarak. ''Babam da tüm bir hafta boyunca son derece mutlu ve neşeliydi.''
''İyi geçtiği anlaşılıyor.''
''İşler nasıl?''
''Bir hafta içinde hiçbir şey değişmedi, her şey eskisi gibi aynı.''
''Peki yeni müdürümüz nasıl?''
''Önerilen kısıntıları görüşmek için Stockholm'e gitti. Bence çok iyi, en azından Björk kadar iyi diyebilirim.''
Wallander genç kadına bir bakış fırlattı. ''Ondan hoşlandığını bilmiyordum.''
''Björk elinden geleni yaptı, daha başka ne yapabilirdi ki?''
''Hiçbir şey.'' dedi Wallander, ''hiçbir şey.''
Potmakar Grand'ın köşesindeki Vastra Valgata'nda durdular. Dükkanın adı Simbia'ydı. Tabela rüzgarda sallanıyordu. Arabadan inmediler. Höglund Wallander'e bir plastik torba dolusu evrakı uzattı. Höglund'un anlattıklarını dinlerken bir yandan da evraka bakıyordu. Dükkanın sahibinin adı Gösta Runfeld. Yardımcısı cuma sabahı 9 civarında dükkana gelmiş. Dükkanın arka penceresinin kırık olduğunu görmüş. Hem içeride hem de dışarıda yerde cam kırıklarıyla kan izleri vardı. Hırsız bir şey çalmamış. Zaten dükkanda akşamları hiçbir zaman para bırakmazlarmış. Kadın hemen polise haber vermiş. 10 civarında buraya geldim. Her şey kadının telefonda anlattığı gibiydi. Kırık cam, yerde kan izleri. Hiçbir şey çalınmamış. Wallander bir an için düşündü. Bir çiçek bile mi çalmamış diye sordu.
Yardımcı hanım çalmadığını söyledi.
Her vazoda kaç adet çiçek olduğu tam olarak bilinebilir mi? Evrakı geri verdi.
Dükkan açık, kadına sorabiliriz dedi Höglund.
Wallander dükkanın kapısını açarken kapının üstündeki zil çaldı. Dükkanın içindeki koku ona Roma'daki bahçeleri anımsatmıştı. İçeride müşteri yoktu. Orta yaşlı bir kadın arka odadan çıktı. Onları görünce başıyla selamladı.
İş arkadaşımı getirdim dedi Höglund.
Wallander kadının elini sıkarak kendini tanıttı.
''Gazetelerde sizinle ilgili çıkan haberleri okumuştum.'' dedi kadın.
''Kötü bir şey okumadığınızı umarım.'' dedi Wallander gülümseyerek.
''Ah hayır.'' diye karşılık verdi kadın. ''Hepsi de çok olumlu yazılardı.''
Wallander Höglund'un verdiği evraktan kadının adının Vanya Anderson olduğunu ve 53 yaşında olduğunu öğrenmişti. Wallander ağır adımlarla dükkanda dolaşmaya başladı. Alışkanlıkla attığı her adıma dikkat ediyordu. Çiçek kokuları anılarını canlandırmıştı. Tezgahın arkasına geçti ve üst bölümü cam olan arka kapının önünde durdu. Camın macunu yeniydi. Hırsız işte buradan içeriye girmişti. Wallander plastik örtüyle örtülü zemine baktı. Kan izleri burada mıydı diye sordu. Hayır diye karşılık verdi Höglund. Arka taraftaki depodaydı. Wallander şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Sonra da çiçeklerin arasından geçerek Höglund'un arkasından gitti. Höglund odanın ortasında durdu. Burada dedi, tam burada.
Pencerenin yanında yok muydu?
Hayır, şimdi neden garip dediğimizi anlıyor musun? Neden pencerenin kenarında değil de yalnızca burada kan izi var? Eğer camı kıran kişinin kendini yaraladığını düşünüyorsak tabii.
Başka kim olabilir diye sordu Wallander.
Evet, başka kim olabilir? Wallander olanları gözünün önünde canlandırmaya çalışarak yeniden dükkana döndü.
Biri arka camı kırmış ve içeri girmişti. Arka odanın ortasında yerde kan izleri vardı. Hiçbir şey çalınmamıştı.
Suç bir deli tarafından işlenmediği sürece her suçta bir neden ya da bir plan mutlaka vardır. Bu gerçeği yılların deneyiminden biliyordu. Ama bir çiçekçi dükkanına girip hiçbir şey çalmayan biri ne bir insandı. Mantıklı gelmiyordu.
Bu kan dediğiniz herhalde bir iki damlaydı değil mi diye sordu.
Höglund'un başını hayır dercesine salladığını şaşkınlıkla gördü. Küçük bir kan gölüydü söz konusu olan dedi, birkaç damla değil.
Wallander karşılık vermedi. Zaten söyleyecek bir şey de yoktu. Arkalarında durup bekleyen kadına döndü. Demek hiçbir şey çalınmadı öyle mi?
Evet.
Tek bir çiçek bile mi?
Görebildiğim kadarıyla evet.
Dükkanda kaç tane çiçek olduğunu biliyor musunuz?
Evet bilirim.
Kadın hiç duraksamadan yanıt vermişti. Wallander evet dercesine başını salladı. Sizce neden böyle bir şey oldu?
Bilmiyorum.
Bu dükkanın sahibi siz değilsiniz değil mi?
Dükkanın sahibi Göster Runfeld, ben onun yardımcısıyım.
Eğer doğru anlamışsam Göster Runfeld kent dışındaymış öyle mi? Onunla bağlantı kurdunuz mu?
Bu olası değil.
Wallander kadına dikkatle baktı. Neden?
Kenya'da orkide safarisine çıktı da ondan.
Wallander kadının söylediklerini düşündü. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu orkide safarisi ne demek?
Göster orkide tutkunudur diye karşılık verdi kadın. Orkideler hakkında her şeyi bilir. Var olan her tür orkideyi gidip yerinde görüp incelemiştir. Orkidelerin tarihine ilişkin bir kitap yazıyor. Şu anda da Kenya'da. Tam olarak nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Önümüzdeki çarşamba döneceğinin dışında bir şey bilmiyorum.
Wallander başını evet dercesine salladı. Döndüğünde onunla konuşmamız gerekecek dedi. Karakolu aramasını söyler misiniz?
Vanya Anderson söyleyeceğine söz verdi. Dükkana bir müşteri geldi.
Höglund'la Wallander yağmurun altında hızlı adımlarla yürüyerek arabaya bindiler.
Wallander arabayı çalıştırdı.
Hırsız bir yanlışlık sonucu bu dükkana girmiş olabilir elbette dedi Wallander. Yanlış pencerenin camını kırmış olabilir. Hemen yanda bilgisayar dükkanı var.
Peki ama yerdeki kan gölüne ne diyeceksin?
Wallander omuz silkti. Belki de hırsız bir yerini kestiğini fark etmemiştir. Elleri iki yanında şaşkınlıkla çevresine bakmış olabilir. Kolundan akan kan da hiç kıpırdamadan olduğu yerde durduğundan yerde küçük bir göle dönüşmüş olabilir.
Höglund evet dercesine başını salladı. Wallander yola koyuldu.
Bu sigorta şirketini ilgilendiren bir olay dedi. Daha fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum.
Sağanak yağmurun altında karakola döndüler. 26 Eylül 1994 Pazartesi sabahı saat 11'di.
Wallander'in Roma ile ilgili anıları her geçen dakika geride kalıyordu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.